Bir aile meselesinden herkese merhaba. Sana da merhaba
Merhaba
Serdar.
Zeynep.
Nasılsın, iyi misin, hoş musun?
Efendim sizin karşınızda olup iyi hoş olmamak ne mümkün?
Çok naziksiniz efendim. Bugün böyle oturduğumuz gibi hayata yerleşip yerleşemediğimizi konuşacağız. Hayata bir türlü yerleşemiyorum hissinden bahsedeceğiz. Niye kendimizi tam, bütün, yerleşik hissedemiyoruz? Hayata yerleşmek için neyi yapsak, neyi farklı yapsak da biraz daha hani şu bir tanecik ömrümüzde, şu hayatta biraz daha huzurlu, yerleşmiş hissetsek kendimizi
Hmm,
diye
değil mi?
detaylandıracağız.
Çok kıymetli Hüsnü
Çok.
Arkan'ın söylediği gibi eksik bir şey mi var hayatımda diye. Değil mi? O
Evet.
sorunun cevabını
Evet,
arayacağız
evet.
yani. Eksik
O
olan ne?
eksiklik hissi değil mi? Eksik bir şey
Hmm.
var hissi. Yerleşmeye bir.
Yani.
Yani ucundayız ve eksik ne var hemen tamamlayayım. Eksik
Hmm.
neyse anlayayım ve tamamlayayım gibi bir yerleşme oluyor bazen.
Mülteci olmaya benzetiyorum ben onu. Yani bir yere ait değilsin ama nereye aitsin ondan da emin değilsin yani. Ya da göç edenlerde de bu çok vardır yani. Geldiği yerde mutsuzluğu var ama yerleştiği yerde tam olarak yerleştiği yer olmuyor. Bir evsizlik hissi, yurtsuzluk hissi. Ben bu alanda okumadan önce Tezer Özlü'de, Sylvia Plath'de, Oğuz Atay'da, Edip Cansever'de, Cemal Süreya'da çokça rastlardım. Ama bu insanlar bu yersizlik, yurtsuzluk hissini yaratıcılığa dönüştürmüş insanlar. Bir şekilde bununla baş etmişler ve bunu bize aktarmışlar. Mesela o Oğuz Atay'ın satırlarında da bunu çok sıklıkla hissedersin. Hani bir yerleşememe hali, bir iyimserlik, bir umut var ama olmuyor yani bir şeyi olduramama hali. Pavese'de de hissedilir, Pessoa'da da hissedilir bunlar. Ama alanla ilişkilendirecek olursak da bir insan büyüdüğü ortamda Zeynep bir eve ait hissetmiyorsa, çünkü çocuk büyüdüğü evi yurt gibi belirliyor. Ama orası senin için yurt olamadıysa farklı sebeplerle yurduna, evine yerleşemediysen, ocağına yerleşemediysen o yerleşememe hali de devam ediyor yani. Ki o az önceki yazarlara bir de Kafka'yı eklemek lazım herhalde o yersizlik, yurtsuzluğa.
Evet. Sebeplerden biri bu olabilir, içimizdeki huzursuzluğun, hani büyüdüğümüz ortamda evin yuva haline dönmemesi bir, belki kabulün, belki güvenin eksik olması ya da çok kaygılı bir, huzursuz bir aile atmosferi varsa ve bir bırakamadıysak kendimizi, şimdi de hayata da bırakmakta güçlük çekiyor olabiliriz. Bu bizi daha tetikte kalıyor olabilir. Bir içsel huzursuzluğun her yerde hissetmemize, her şey yolundayken bile o huzursuzluğu hissetmemize neden oluyor olabilir. Bazen de belki başkaları için bir sebep de bir kimlik dağınıklığı da olabiliyor bazen. Çok yaratıcı kişilerde, yetenekli kişilerde de bu olabiliyor. Çünkü pek neye elini atsa yapıyor. Ama bu onun daha yüzeyen ve parça parça ilerlemesine bir yerleşip derinleşememesine neden olabiliyor. Hani bu 20'lerde 30'larda çok renkli, çok yönlü olmak, enerjik olmak ve yaratıcılığı pek çok alanda kullanmak iyi hissettirirken 40'lara geldiğimizde belki biraz daha yerleşik olmayı, biraz böyle tekrarlayan benzer örüntülere belki ihtiyaç duyuyoruz. Genelleyemem tabii bunu herkes için ama sonra bu çok yönlülük belki derinleşememe nedeniyle bir arayış, yani hep bir arayışta olma hali bir bulup yerleşememeye de neden olabiliyor. Köklenememeye neden olabiliyor.
Büyüme hikayemizde eğer farklı sebeplerle kendimizi çevreden ortamdan yalıtmayı öğrendiysek, bir yalıtım mekanizmasıyla hayatta kalmayı, kendimizi korumayı öğrendiysek, büyürken kendimizi korumak için bulduğumuz o yol, sonrasında hayatın da içinde sürekli bir izole şekilde yaşamamıza sebebiyet veriyor. Çünkü öyle ince, şeffaf ama nüfuz edilemeyen, naylon gibi, teflon gibi nüfuz edilemeyen bir malzeme olduğu için o. Ne hayat bize nüfuz edebiliyor, ne de biz hayatın içinde kaybolabiliyoruz yani. Değil mi?
Evet. Yani sosyal anlamda bir izole değil mi? Bir başınalık, bir
İzolasyon.
yabancılık hissi. Belki diğer sebep yerleşememedir. Evet. Yabancılaşma, yabancı hissetme, ait hissetmeme.
Bir de az önce söyleyecektim, unutmadan hemen onu ekleyeyim. Dikkat eksikliği olanlar da Zeynep, daha görünür, daha yüzeyden bir yerden de başlayacak olursak, dikkat eksikliği olanlar da bir yere yerleşemiyorlar. Senin o yaratıcı kimlik diye söylediğin şey bazen dikkat eksikliği de olabiliyor. Ben bunu ziyadesiyle yaşadım. Bir odaklanamama hali, bir huzursuzluk hali. Odaklanamayınca bir şeyle bağ kuramıyorsun. Bir şeyle bağ kuramayınca bir huzur geliştiremiyorsun. Sürekli uyarılıyorsun. Işıktan, sesten, görüntüden, sokaktan geçen birinden, havlayan köpekten, buradaki bir çıtırtıdan, sürekli böyle bir ajite bir halin var. Bu olduğunda da şöyle bir sakin kalıp yerleşemiyorsun. Bu yerleşememek fiziksel olarak, böyle sinirsel olarak yerleşememek de insanı sürekli tetikte ve sürekli bir ne derler, diken üstünde halde tutabiliyor.
Evet. Biraz o bağa ihtiyaç var değil mi? Bir, sabitleyecek, bizi sabitleyecek. Bu da odaklanma gerekiyor. Evet, dikkat eksikliği buna engel olabilir. O çok gönüllülük buna engel olabilir. Yaratıcı bir zihin çok hareketlidir, çok düşünür, çok üretir. Çok düşünen zihin bir buna engel olabilir. Yerleşmeye ve derinleşmeye engel olabilir. Mükemmeliyetçi bir zihin de buna neden olabilir. Yani bir şeyin olması için, içime sinmesi için tam olarak olması gerekir hali, her şeyi tam yapmak, kusursuzlaştırma, olan olduğu gibi kabul edememeye, yine yerleşememeye neden olabilir.
Ben çocukken çok kaygılıydım. Buna eşlik eden dikkat problemlerim de vardı. Hayatı sürekli yukarıdan izliyormuş gibiydim yani. Kendimi izliyordum, yukarıdan diğerlerini izliyordum, oradaki ortamı da izliyordum. Biliyorum, bunu izleyen pek çok insan da bunu hissediyordur yani. Böyle bir yukarıdan izleme hali. Sanki o anın bir parçası değilmiş de, sanki onu kaydeden bir kameraymış gibi hissetme. Bunu da şimdi anlıyorum. Biraz spontanite yoksunluğuyla da ilişkili bu. İçinden geldiği gibi davranıp konuşamıyorsun. Kaygılısın çünkü. Söyleyeceğinin, yapacağının, vereceği tedirginlikle böyle kendini durduruyorsun. Bunu zaman zaman aşabildiğin anlar var, aşamadığın anlar var. Aşamadığın anlarda da sürekli bir şey hali. Bir gün hiç unutmuyorum, bir misafirliğe gitmiştik. Oradaki çocuk şarkılar söyledi o akşam bize, evin, o evin misafiriydi. O kadar doğal ve rahattı ki, kendinden o kadar memnundu ki çocuk. Ve ben kendimdeki eksikliği o kadar hissetmiştim ki. Çünkü o sahnedeydi, ben değildim. O çok rahattı, çok doğaldı. Ben tedirgindim. Çünkü yeni ilişki kurduğumuz bir aileydi. O yerleşememe hali o. O çocuk oraya yerleşmişti. Orası onun sahnesiydi, onun mekanıydı. Büyürken yerleşebileceğimiz bir sahneye ihtiyacımız var. Yani annenin babanın yanımızda olduğu. Şey içimi paraladı ya. Kızımız geldi bir ay sonra. Üniversiteden, okuduğu şehirden. Uykusunu görmek o kadar beni yaraladı ki Zeynep, o kadar kalbimi kırdı ki yani. Sen de anlattın ya Zeynep, Serdar yatağa yapışmış gibi uyuyor diyor yani. Kapının önünde anne var, baba var, bir şey yapması gerekmiyor. Bir şey olursa anne baba oraya müdahale edecek.
Kapı çalarsa biri açar.
Kapı çalarsa biri açar. Kalktığımda kahvaltı hazırdır. Kalkıp kahvaltıyı düşünmeme gerek yok yani. Onun o teslimiyet hali, huzur hali, güven hali çok kalbimi paraladı yani. Eğer bunu çocuklukta yaşamadıysan, işte yapışabileceğin bir yatağın yoksa, yatağında da diken üstündeysen, odanda da öyleysen, salonda da öyleysen, mutfakta da sürekli böyle diken üstündeysen, hayata da yerleşmek çok mümkün olmuyor. Ya da kolay olmuyor. Mümkün oluyor da kolay olmuyor diyelim.
Evet. Ama hepimizin yine öyle bir kendini öyle yerleşmiş hissettiği ortamlar, alanlar olabilir yani. Biraz onları da fark etmek lazım.
Zaten bunu onun için konuşuyoruz.
O fark edip de onu da çoğaltmak lazım. Evet. Kimin yanındayken, nasıl bir ortamdayken kendimiz, sinir sistemimiz yatışıyor böyle, kendimizi salmış ve bırakmış, rahat rahat oturuyor ve konuşuyor hissediyoruz. Aile olduğunda bu ailenin, yuvanın kendisi bu hissi bize veriyor. Ama öyle bir deneyimimiz olmadıysa, o zaman o yuva hissini bizim yaratmamız. Mesela o birinin o durumu bir tarafıyla da ne güzel verebilmişiz dedim yani. O yuva hissini ona, o sorgusuz, sualsiz, kendini bırakabildiği bir ortamı verebilmişiz. Bazen alamadığımız şeyleri vermek de insanın kalbine çok iyi geliyor. Hayata yerleşmeyi o da sağlıyor. Hı-hı. Çok alamıyorum şimdi ama en azından vermeyi başarmışım hissi de köklenmeyi, evet oldu hissini, bir rahatlamayı getiriyor.
Getiriyor.
Evet, iç huzuru getiriyor.
Bağ kurmaktan bahsediyoruz herhalde burada, değil mi?
Yani biraz, biraz o bağlara ihtiyacımız var, evet. Bir tane şey vardı, hatırlarsın tabii. Hı. Bir badem ağacı vardı üniversitenin lojmanlarında. Her bahar o badem ağacımız çiçek açmış mı diye hepimiz dördümüz.
Önce üç başladık
evet. Sonra ben hatta Gülce'ye hamileyken gittik, öyle gördü Gülce ilk defa. Sonra dördümüz her bahar gittik, badem ağacımız çiçek açmış ve seviniyorduk yani. Badem ağacımız çiçek açmış, hadi görmeye gidelim. Sonra bir gidiyorsun, dökmüş. Dolayısıyla bu böyle işte bizi köklendirecek, bizi hayata bağlayacak böyle ritüellere ihtiyaç var, anlamlara ihtiyaç var.
Bunun olduğu evde büyüyen çocuk da bağ kurmayı öğreniyor.
Tabii.
Herhalde o sevmek, sevilmek, bağ kurmak evde öğrenilen bir beceri değil mi Zeynep? Bir ilişkide kendini güvende hissetmek, yakın hissetmek, kabul görmüş hissetmek, değerli hissetmek, saygı duyulduğunu hissetmek. Bunlar olduğunda herhalde bir de aynı dili konuştuğunu hissetmek. Bazen bazı çocuklar da büyüdükleri evin değer yargılarından doğum itibariyle farklı oluyorlar. Daha hassas oluyorlar, daha okur yazar oluyorlar. Büyüdükleri evin değerlerini biraz yüzeyde buluyorlar. Daha derinlikli çocuklar oluyorlar. Onlar da yalnız hissetmeye daha hazır çocuklar. Özellikle kaygılı ve hassas çocuklar daha çok görüyorlar, daha çok hissediyorlar, daha çok okuyorlar bağlamda neler olduğunu. Onlar da giderek yalnız ve böyle izleyen, gözleyen birileri olarak yaşamaya devam ediyorlar. Eğer bu sağlıklı yönetilirse, böyleleri iyi yöneticiler, iyi öğretmenler, iyi becerikli liderler, anne babalar oluyorlar, iyi dostlar oluyorlar. Ama bu iyi yönetilemezse işte boşluğa ve yalnızlığa, hayata yerleşememeye dönüyor.
Evet. O yüzden bu içsel huzursuzluğu, yani yerleşememe, belki koltuğun ucunda oturma, diken üstünde olma, hani neden böyle hissediyorum, ne yapmaya hazırım yani, ya da ne beni tetikliyor diye fark ettiğimizde bunun tersine çevirmek. Eğer kaygılı bir yapım var, kaygılarım beni hayata yerleşmeme engel oluyor dersek, o zaman ihtiyacımız bu kaygıların yatıştırılması olur. Bu da iyi yönetim olur ve bu bizi dediğin gibi diğerinin halinden anlayan öğretmenler, liderler, anne babalar yapabilir. Ya da çok, evet, yetenekliyim ama çok yüzeyen, farklı alanlarla ilgileniyorum. Bir konuda derinleşmeye ihtiyacım var. Bu çok gönüllülük bana iyi geliyor ama burası eksik kalıyor. Derinleşme ihtiyacım var der ve bunu fark edersek bir şeye kanalize olma bunu sağlayabilir. O yüzden bizim hayata yerleşemememizin, huzursuz hissetmemizin kökenlerine bir bakmakta fayda var. Bunun dışında gene önerilerde de bulunabiliriz. Belki programın sonunda da bize yerleşmeyi, hayata bağlanmayı sağlayacak. Ama bir yandan da bu biraz şey, biricik.
Yani yerleşmemizi sağlayan bir kanala, kendimizi kendimiz gibi hissettiğimiz bir ifade biçimine ihtiyaç var, değil mi? Bir dostumuzun çocuğuyla ilgili bir şey dinledim de, son gelişmeleri dinledim. Okulda bayağı zorlanıyordu yavrucak. Son zamanlarda çocuğun çizime ve dansa çok yetenekli olduğunu fark etti ailesi. Kendi de fark etti. Çocuğun hayatla ilişkisi değişti Zeynep. Bazen de çocukları ait olmadıkları yerlerde, olmadıkları kişilermiş gibi yaşatmaya çalışıyoruz. Ama bu balığı uçurmaya, kuşu yüzdürmeye çalışmaya benziyor yani. Bu olmaz. O zaman da çocuk hayata yerleşemiyor. Hı hı. Bir kendini kendi gibi hissedemiyor yani. Akacak mecrayı bulduğunda, su akacak yatağını bulduğunda da hayatla bir bağ kurmak daha mümkün oluyor. Kendini çünkü ait hissettiği yer orası.
Evet. Yani hem ait hissettiği yeri bulmak, ya da hepsi olmuyorsa da en azından bir hayatın bir parçasını ait hissettiği yerde götürebilmek. Gülce diyor ki kendim olabildiğim yer voleybol diyor mesela. Hiçbir şey düşünmediğim, zihnimi susturduğum yer orası diyor. Akışta yani.
Ama çocuk da değişik konuşuyor beni ya.
Evet. Yani şey dedi hatta, hayat bazen zor anne, bu aralar daha da zor dedi. Kafamın içinde bir sürü şey var, yapmam gerekenler ve yapamadıklarım. Ama o zihnimi susturduğum bir voleybol, bir de arkadaşlarım dedi. Kendi olabildiği, hayata yerleşebildiği. Olmayalım artık istersen sen de. Ergenlikte biraz kenarda duracağız. Öyle bir kanal olduğunda da diğer akademik hayat mesela zorlandığı şeylerle baş etmemizi de mümkün oluyor. Hani bizim için de en ideali istediğimiz, kendimizi bulduğumuz bir işte çalışıyor olmamız. Ama bu hepimiz için olmayabilir. O olmadıysa ama yine kendimizi olduğumuz, akabildiğimiz, akışta hissettiğimiz başka bir kanalın varlığı zor alanla baş etmemizi yine kolaylaştırır.
Böyle hassas insanlar zorlayıcı ortamlarla baş edemediklerinde Zeynep temas kesiyorlar hayatla. Her şey normalmiş gibi, sıkıntı yokmuş gibi, her şey beklendiği üzere gidiyormuş gibi. Ama orada bir duygu da olmuyor. Duygu olmayınca da bir yerle bağ kuramıyorsun, dolayısıyla oraya yerleşemiyorsun. Ama hissettiğin duygular daha çok zorlayıcıysa ve nasıl baş edeceğini bilmiyorsan bu zorlayıcı duygularla, bulduğumuz yol daha çok o duyguyu hissetmemenin yollarını bulmak oluyor. Geçen İzmir'in güzel ilçelerinden birinin, ne biçim konuşuyorum ya? Bugün de İzmir'imizin güzel ilçelerinden biri Urla. Urla desem dört harfli daha kolay.
Evet. İzmir'in güzel ilçe.
Ama TRT ile büyüdük ya. Bugün de İzmir'in güzel ilçelerinden biri Urla'dayız. Hoş geldiniz. Niye öyle dedim ki Urla demekten kaçındım. Onun yerine 80 tane cümle kurmak zorunda kaldım. Yani Urla'da.
Söylememek için.
Niye sanki? İş güzellik işte. Bak gene yerleşemedim programa, kafam gitti. Böyle baktım, sokaklar var, dükkanlar var, ağaçlar var, sahil var, deniz var. Ya biz yıllardır İzmir'deyiz. Ben Urla'yla hiç böyle bir bağ kurabildiğimi hissetmemiştim. İşte bunu hissedememem, buna engel olan şey bu az önce bahsettiğim bağ kuramama hali. Bir duyguda zorlandığımda, çünkü o zaman yoksullukla mücadele ediyorduk. Çünkü o zaman hayata dair kaygılarım vardı. Senin de anlattığın gibi kendim gibi hissettiğim bir iş hayatım yoktu. Akacak yatağı mecra bulamamıştım. O zaman ben hayatta bağımı kesmiştim yani. Mekanik olarak oradaydım, sorulara cevap veriyordum. Hatta çok eğleniyormuş gibi görünüyordum ama aslında orada değildim ben yani. Orada bağım yoktu, orada kök salamıyordum, orada derinleşemiyordum yani. Ne zaman ki 40'lar 50'ler geldi, ben kendimi hem mesleki olarak, hem ailevi olarak, hem ekonomik olarak, bu da çok önemli bir değişken yani. Bir yerde oturup yemek yerken hesabın kaç lira geleceğini düşünüyorsan orada da çok kolay olmuyor hayata yerleşmek. Yani ki son zamanda da ekonomik sıkıntılar her yerde çok daha görünür oldu. Bunlar da çok anlaşılır. Benim bulduğum yol bağları kesmekti, normalleştirmekti. Oradayım, konuşuyorum, ilişkideyim, anlatıyorum, gülüyorum, güldürüyorum ama kök salmıyorum. Böyleleri etrafımızda da vardı. Şimdi benimle çok yakın oluyor. Tanıştık. Aradan 3 sene geçiyor. Aynı yakınlık düzeyinde. 6 sene geçiyor. Yine aynı düzeyde. Sonra ben onun 6 yıllık arkadaşıyım. Benim yanımda bir başkasıyla tanışıyor. Onunla da aynı düzeyde, aynı yakınlıkta hemen arkadaşlık kuruyordu. Bu önceleri bana çok bir beceri gibi gelmişti. Ama sonra baktım ki ilişkiler de derinleşemiyor. Eski bir dostlukta da aynı, yeni bir ilişkide de aynı. Hep köksüz, hep yüzeyde. Ve böylelerinin kolay ev değiştirme gibi, daha az eşya ile yaşamak gibi, kolaylıkla ülke değiştirme potansiyeline sahip olmak gibi bir tarafları da oluyor yani. Böylelerinin de bir yerde derinleşmesi çok mümkün değil. Kendiyle kalamıyor, yalnız kalamıyor, kendiyle sohbet edemiyor ki bir insanın en rahat olduğu, en derin olduğu, açık olduğu sohbet kendiyle ettiği sohbetlerdir. Bunların pek kendiyle sohbetleri yok. Zaten yalnız da kalmıyorlar. Sürekli etkinlikten etkinliğe, sosyal ortamlardan sosyal ortamlara gidiyorlar. Yalnız kalmamayı tercih etmek, yalnızlıktan korkmak da kök salamamanın başka bir görünümü.
Evet. Sonra burada dışarıdan görünen bu tabloda da içsel bir huzursuzluk olabiliyor. Ama şimdi ya biz de 7 kere ev değiştirdik, ben de mi yerleşemiyorum gibi de zihinlerde şeyler oluşmasın. Serdar bütün bir örüntüden bahsediyor.
Bizim işimizde yani tek bir işaretten büyük yorumlara gidilmez.
Evet, yani çok yer değiştirmiş, çok şehir ama her yerde de bağlar kurmuş olabilirsiniz.
Ama ben polis memuruyum diye.
Evet, evet.
Ben hemşireyim,
işim bu. Baba maskerde, mecburduk. O hayata yerleşmemeye neden de olmuş olabilir ki, onu da seanslarda da gördüğümüz de bir şey bu. Bir yerde bir iki seneden fazla kalamama da buna neden olabiliyor ama ya da bağ kurmanın yolları aile içerisinde öğrenildiyse çok yerde çok bağ, çok bağ demek çok daha iyi bir yerleşme anlamına da gelebilir.
Bir de derinlerde kendilerini kusurlu hissedenler çok hayata yerleşemiyorlar Zeynep. Çünkü söyleyeceği bir kelime, aklına gelmeyen bir durum, yapacağı yanlış bir iş, beceremeyeceği yanlış bir şey, hani üstesinden gelemeyeceği, kusurluluğunun ortaya çıkma endişesi de bir insanın oraya yerleşmesine çok engel oluyor. Yani böyle bir sürekli gizlemesi gereken bir kusurlu kimliği var ve diyor ki ya ondan haberdar olursanız, onu bilirseniz, beni sevmeyebilirsiniz, benden uzak durabilirsiniz, beni aranıza almayabilirsiniz ve sanki sergilemesi gereken bir kimlik var ve ancak o kimlik de kabul edilebilirmiş gibi hissediyor. Sürekli o kimliğin peşinde koşuyor. Nefesimle kelimemi eş zamanı
araya gireceğim diye mi korktun acaba? Tam ben o arada araya girecektim gerçekten.
Gerçekten.
Evet.
Bir korkuyla telaşlar.
Evet, hemen o orada değil diye böyle.
Yok,
bir...
fark etmem. Ne diyecektim?
Gaza herhalde bastın yani. Başka bir boyuta geçecektim.
Niye bu boyutu beğenmedin?
Söyledik artık, tamam. Daha ne kadar?
Programa da yerleşmeyelim. İşte. Bayağı karşında yerleşti. Da böyle bir partner olursa programa öyle de yerleşemiyorum programı.
Elini.
Buyur.
Hayatı biraz da böyle kendi dünyasını içinden yaşayanlar da hayata yerleşmekte. Kendiyle meşgul olanlar yani. Hmm. Kendi kaygılarıyla, huzursuzluğuyla, bazen kusurluk hissiyle olabilir. Benim hakkımda ne düşünüyorlar, değerli miyim, değil miyim, bundan emin olamayınca. Aslında işin özü herhalde iç dünyada kendi kendimize yerleşmek ve kabul oluyor. Hmm. Bu olmadığında kaygılar, kusurluluk, yetersizlik hisleri bizim kendimize yerleşmemize engel olup hayata yerleşmeye de engel oluyor. Çünkü orada başka bir şey akıyor ama ne dedim, ne dedi, ne düşünüyorlar hakkımda, şunu söylersem böyle uygun olur mu, bana değer veriyorlar mı, gerçekten seviyorlar mı diye ilişkileri, insanları zihninde sürekli teste tabi tutmak, nasıl göründüğüyle fazlaca ilgilenmek doğal spontan olmamıza serdar engel oluyor, rahat olmamıza engel oluyor. Öyle olunca da dış dünyada olan bitenler akıyor. Biz saatleri kendi içimizde, hı hı, zihnimizde geçirmiş oluyoruz.
Biraz doğallığı olmayanlar da, böyle spontanite yoksunluğu olanlar da yerleşemiyorlar. Hani kusurluluk olabilir, yetersizlik olabilir, değersizlik olabilir, diğerlerini hayal kırıklığına uğratmaktan endişe etmek olabilir, terk edilmekten korkmak olabilir. İnsan kendini kendi gibi hissetmediğinde, kendiyle barışık olmadığında oraya yerleşemiyor. Bazıları büyüklenmecilikle bununla baş etmeye çalışıyor. Ama orada da sergilemesi gereken sıra dışı bir karakter var. Yani hata yapmaz, yaş tahtaya basmaz, ağzından yanlış bir laf çıkmaz, şaka yapmaz, ağırlığından ödün vermez. Kiziroğlu Mustafa Bey'di yani. Hani böyle biri olman da mümkün değil ama sürekli böyle bitmeyen bir çabayla her cümlenin son noktasını koymak, her yerde ağır abi, ağır abla olmak, bu da yerleşmeye engel oluyor. Yani biraz hep söylüyoruz ya, insanlar içinde bir insancık olduğunu da kabul etsen yerleşiyorsun, hayatın yükü de sırtından iniveriyor. Ya bu kadarım yani, becerdiğim bu, yapabildiğim bu diye herhalde o da bir rahatlama sağlar.
Evet, biraz o tabii ki rollerin getirdiği şeyler oluyor, görev ver işler, iş yerinde başka türlü davranıyoruz ama o roller içerisindeki o doğallığı ve spontanlığı da korumak, yani aslında söylediğin değil mi? Yani o açıklık içerisinde olmak, bir rol kesmenin ötesinde çıkıp sahici olduğumuz gibi biri olduğumuzda, kaygılandığımızda bunu dile getirebildiğimizde, ya ben bir koptum şimdi diyebildiğimizde, bağlamdan koptuğumuzda ya da zihnim benim şuraya takıldı, şu an ortamda değilim diye bunu kendi kendimize ya da diğerine söylediğimizde aslında yine o bağlar bizi oraya yerleştiriyor. Yani sanki görünmez bağlara ihtiyacımız var hayata yerleşmek için. Bu görünmez bağlar da kendimiz gibi olabilmek, açık olabilmek, bir de diğeriyle duygusal temas kurabilmek, İlişkilerde duygulara yer verebilmek, diğerinin derdiyle belki dertlenebilmek, duygusal boyutta bağ kurabilmek, diğerini merak etmek, ağaçla bağlanmak, kuşla bağlanmak, onlarla temas etmek, işte yaşadığımız mekanda, ortamda mesela mahalleyi çok seviyorum ben. Şimdi düşününce eskiden böyle bir yerde oturup, başka programda da söylemiştim, hani uzun yıllar bir tek bir yerde, sadece bir 8-10 yıl kadar bir yerde yaşamıştık ama onun dışında yer değişikliğimiz olmuştu. Ama şimdi 20 yıldır bu bölgedeyiz. Aynı bölgedeyiz. O da bana çok yerli, tanıdık olması, hani etrafın tanıdık olması, esnafın, mahallenin, çok da seviyorum. Mahalleyle de bağ kurmak. Yani o görünmez bağları çeşitlendirmeye ihtiyacımız var. İlk bağ ve en kalın bağ kendimizle olan bağ. Ama diğerleriyle de o dayanışmayı, yardımlaşmayı hissettiğimiz bağ. Bence bizim bu yaptığımız işte toplumsal iyilik haline, iyi oluşa katkı getirmek amacıyla yaptığımız bu şey de en çok da bu bağı sağladığı için iyi hissettiriyor. Çünkü birbirimize benziyoruz, umut var, empati var, anlıyoruz. İnsanlar diyorlar ya, umudum artıyor sizi izledikçe diye. Çünkü toplum iyilik hali için, ruh sağlığı için, o yerleşiklik için, genel olarak toplum genelinde de o güvene, anlaşılmışlık hissine ihtiyacımız var.
Ya şey de insanların yerleşememesine sebebiyet veriyor. Kaygılı, tedirgin, sessizlikten hoşlanmıyor. Sessizliğin böyle bir huzursuzluk işareti olduğunu, gerilim işareti olduğunu düşünüyor. Sanki bir şey yapması gerekiyor, ortamı yatıştırması gerekiyor gibi. Öylelerinin de yerleşmesi biraz şey, ya da durumdan vazife çıkarıyor. Hani bir yapılması gereken bir şey varsa yapayım. Aman eksik bir şey kalmasın. Yanlış bir şey varsa muhtemelen bu benimle ilgilidir. Acaba bir şey eksik mi yaptım? O yüzden böyle bir tatsızlık var ortamda diye. İnsanlar da çok huzursuz oluyorlar, yerleşemiyorlar yani ortama. Şöyle bir sakin, dinleyen, izleyen, bakan, gözleyen biri olmak da ne kadar huzurlu bir şeymiş ya. Ben 40'lardan sonra hissettim bunu yani. Daha öncesinde sürekli bir, sanki ben anlatırsam, ben güldürürsem ortam gerilimden ya da tedirginlikten ya da huzursuzluktan uzak olurmuş gibi hissediyordum ama fark ettim ki ne gerilim var, ne tedirginlik var, ne huzursuzluk var.
Ne öyle beklenti
ne
var.
Ne öyle beklenti var. İnsanlar kendi hallerinde oturuyorlar. Öyle oturup böyle izlemek çok hoşuma gidiyor.
Hı hı. O içsel bir eleştirel sesin varlığı da ona neden olur herhalde. O tabii. İşte konuşmuyorsun, susuyorsun, gerilim çıkacak, kötü bir şey olacak. Anladım. Hem kaygılı ve eleştirel ses de insanı bir fazla çabaya, fazla çabada işte koşturmaya ve yerleştirmemeye yine neden oluyor.
Ama pek çok insan Zeynep bunu sağlıklı bir enerji kaynağı olarak da kullanabiliyor, biliyor musun? Şöyle ki bu aslında bir doğum sancısı da olabiliyor. Yaratıcılığa dair, kendi içimize sorduğumuz sorulara cevap bulmaya dair, kendimizi nasıl daha kendimiz gibi hissedebileceğimize dair, sorular sormayı, peşinde koşmayı, cevaplar aramayı. Zaten bence insan olmanın en heyecan veren kısmı bu. Bir şeye maruz kalmışsın çocukluğunda, çok kontrol imkanın yokmuş ama sonrasında kendini bulabilmek için, kendini kendin gibi hissedebilmek için sorular ve bu hissettiğin huzursuzluklar bir yerleşmeye giden yol da olabiliyor. Eğer bu huzursuzluğu görmezden gelmezsen, yok saymazsan, küçümsemezsen ya da arkanı dönmezsen bu senin belki 40'larında, 50'lerinde hayata yerleşmenin de yol göstericisi oluyor. Diyor ki bak bir şey yolunda değil, bak bir eksiklik var. Kendini kendin gibi hissetmiyorsun. Ya daha rahat olmak mümkün, daha doğal olmak, daha huzurlu olmak mümkün. Gel bu soruların cevabını birlikte arayalım diyen bir kılavuz sese de dönüştürürsen bu sesi, bence huzurlu ve yerleşik bir hayatın da ilk adımı olabiliyor. Eksik olan nedir hayatımda? Neye ihtiyacım var, neye ihtiyacım yok? Bunların peşinde koşmak da hem hayatı daha anlamlı bir hale getiriyor, hem de şöyle oturup kapının önünde ağacı, çiçeği, köpeği, bebeği izleyebiliyorsun.
Yani aslında hayata yerleşmek her şeyin netleşmesi değil, değil mi? Hedeflerin olması, değil her mi? Şeyin bütün hedeflere ulaşmış olmak. Yani ileri yaş hedefi değil. Tamam biz bunu 40'lardan bizim nesiller, 70'lerde doğanlar belki 80'lerde bunu 40'larda yapabildi ama bunu 20'lerde de bir çocuk kendine 20 yıllık hayatına bir yerleşmiş hissedip aynı zamanda arayış içerisinde de olabilir. O yerleşmiş hissetmeden kastettiğimiz biraz içsel huzur. O içsel huzurla arayış hala devam ederse bu çok şahane olur ama içsel huzursuzluk yoğun olup kişiyi değersizleştirirse, işte kusurları saklamaya yönlendirirse, kaygıların içerisine çekerse psikolojik olarak çok yorucu bir hal alır.
Kendinle kavgayı bitirirsen kendine şefkat göstermeye başlıyorsun. Geçen uçaktayken gözlerimi kapattım Zeynep. Uçağın verdiği tedirginlik de vardı bana. Onunla baş etmek için ben nasıl biriyim diye düşündüm. Böyle kendim bir kusurlu hissettiğimi gördüm. O Serdar'ın o çocuk halini gördüm. Sonra dur dedim, Serdar'a ne iyi gelir o çocuk Serdar'a. Kızlarımızı çağırdım. Gülce ile Birce'yi çağırdım. Gülce, Birce bir de benim çocukluğum şey yaptılar. Arkadaş oldular. Ama Birce ile Gülce Serdar'a o kadar şefkatli davrandılar ki. Gülce'nin o izleyen, gözleyen ama özenli, saygılı hali. Birce'nin o şefkatli oyuncu abla hali. Bana o kadar iyi geldi ki. Bu olunca sonrasında da hayatta meselen bitmiyor. Ama o meselelere artık şefkatle yaklaşıyorsun, esneklikle yaklaşıyorsun, mizahla yaklaşıyorsun, kabulle yaklaşıyorsun. Ya ne yapalım, bu da bu kadar oldu diyorsun.
Sonra ben dedim ki Serdar, hadi ben de geleyim dedim. Ben de gittim o imgeye. Gözümü ben de
Orada da
kapattım.
gel. Orada da yalnız
Geldim. Ne
bırak.
güzel, hoşuma gitmişti. Sonra bana dedi ki Serdar, seni annen çağırıyor. Ay dedim, çağırmıyor, gitmeyeceğim. Anlayamadım ben.
Senin ne işin var biz
Ama
orada?
çok tatlı, dördümüz oynuyorduk ne güzel.
Biz onu çocukken de yapardık ya.
Evet.
Valla böyle
Annen çağırıyordu.
sevmedim, bak senin annen çağırıyor diye. Ben duymadım işte, ben gelirken bana söyledi, bak gönder gelsin. Ama öyle çocukların gidişi ve gelişi de 32 saniye sonra. Gittim, annem çağırmıyor.
Ben de öyle yaptım ama beni çağırmıyor annem, hayır
Hayır, zaten insanın bence hayatta meselesinin bitmemesi gerekiyor yani. Ama kendini kabul eden birinin bu meseleleri yaşamasıyla kendini daha henüz kabul etmemiş birinin yaşaması arasında çok büyük farklar oluyor yani. Kendini kabul etmeyen biri bunu bir meydan okuma, bir savaş gibi yaşıyor. Kendini kabul eden biri huzurla bunu hayatın
mücadele
kendisine
ediyor.
verdiği
Evet.
bir nimet gibi görüyor. Bugün ne öğreneceğiz bakalım, bugün ne karşımıza çıkacak bakalım. Böyleleri de karşısına çıkan zorluğa şey gibi bakmıyor yani. Sadece ona yönelik gibi bakmıyor. İnsanların başına böyle şeyler gelir. Bu olmadı, kötü bir şey oldu. Dur bakalım, hayırlısı olsun. Herhalde başımıza iyi bir şey gelecek. Bu olmadıysa belli ki hayat bize daha sağlıklısını verecek, daha iyisini verecek diyen bir hale dönüyor. Aramaktan, okumaktan, yeni sorular sormaktan, kendini geliştirmekten vazgeçmiyor. Ama huzurlu olan birinin bunu yapmasıyla daha huzursuz, şu koltuğa bile yerleşemeyen birinin bunu yapması arasında çok fark var. Yani biz şu koltuğa oturamazsak, şöyle huzur içindeki ilk iki bölümde öyleydik. Yani
Öyleyiz
yeni yer,
tabii.
bir yerleşemedik, bir acemilik hissettik. Şimdi bugün daha rahatım.
Hı.
Mikrofonumuzu değiştirdik. Dedik ki ya o mikrofon olmadı, bu olsun. Çayımız, aha gene çayımız da burada. Dur arkama bir minder koyayım.
Yorum aldık değil mi? Çay
Yorum
dediler.
dedik.
Doğru, evet. O sıcaklık dedik. Denedik yani.
Denedik.
Evet.
Dediler ki Serdar Hoca ile Zeynep Hoca'nın yeri değişmiş. Onu da değiştirebiliriz. Bu biraz da hareket edebilirlik sağlıyor insana yani. Tamam, öyle de olabilir, böyle de olabilir yani,
Hı.
hayatın akışına. Çünkü fidan gibi yani, rüzgar esti, sağa yattın, rüzgar esti, sola yattın. Ama rüzgar geçti, ayağa kalktın yani.
Huzursuz olduğumuzda, o yerleşiklik hissini hissetmediğimizde, yaşam zorlukları hayatımızı durduruyor gibi oluyor. Kitlenip kalıyoruz, duruyoruz yani. Bir duvara toslama etkisi oluyor. Ama hayata yerleşiklik ve huzur olunca hayat akmaya devam ediyor o zorlukla beraber. Ve zorluk da aşılabiliyorsa aşıyor. Biraz böyle bizi hayatın akışını elimizden aldığında, bir nefesimizi tutmamıza, hayatımızı durdurmamıza o problem oluveriyoruz. Uykumuzu elimizden alıyor, iştahımızı elimizden alıyor, günlük yaşam enerjimizi elimizden alıyor, yaşam problemleri, her şey, kanımızı çekiyor gibi her şeyimizi elimizden aldığında bir süreliğine o donma hali, o hayatın akışkanlığını da elimizden alınca fiziksel sağlık problemlerine, günlük ilişkilerin bozulmasına neden oluyor. Yani huzurlu birinin hayat problemlerini karşılamasıyla daha içsel huzuru olmayan birinin karşılaması arasındaki en temel farklılık bu. Öbüründe hayat akıyordu, bakalım diyor ya, dur bakalım gün olsun, ertesi gün gelsin, bakalım nasıl olacak. Ama bu biraz da tabii biraz destekle, yalnız değilsek, hadi biraz bize, tamam iç sesimiz, şefkatli iç sesimiz çok kıymetli ama atlatılacak, geçecek, olur böyle şeyler diyecek bir dış sesle, bir duygusal destekle de mümkün oluyor.
Bir de daha önce de hep defaten bunu ifade ettik. Bunlar bizim böyle tuzu kuru insanların söyleyeceği, hayatı artık konforlu bir yerde yaşayanların yukarıdan anlattığı şeyler değil. Biz bu değer yargılarını, bu inançları, bu söylediklerimizi daha gençken de, daha yoksulken de, hayatta çok zorlanırken de konuşuyorduk, düşünüyorduk, tasarlıyorduk. Yani çok zorlandığımız yerde, yoksulluktan muzdarip olduğumuz bir yerde, hayatın fiziksel koşullarından muzdarip olduğumuz yerde de bu yapılabilir. Hayatın bir derece daha iyi olabilmesi için ne yapabiliriz? Umut bu demek zaten. Hani hayat şu anda zor ama bunun için ne yapabilirim? Yani şimdi o 30'lardaki halime bakıyorum Zeynep. Ben günde 3 işte çalıştım. Eski bir arabam vardı. Bana o kadar bir nimet olmuştu ki hiç öyle olacağını hesaplamıyordum ama bir depoyla 1.000 kilometre falan gidiyordu. Allah'ım o kadar dua etmiştim ki o arabaya yani. Çünkü yakıt parası benim için çok önemli. Bir işten çıkıp diğerine çıkıyordum. Diğer işten diğerine gidiyordum. Üç işim vardı ama hiç şikayet etmedim ben o zaman. Yani böyle çok da hoşuma gidiyordu. Hayat standardımızı yükseltmenin yollarını arıyordum. O zaman da iyimserdim. O zaman da inançlarım vardı. O zaman da hayata karşı hiç umudumu kaybeden, yorulduğum, tükendiğim anlar oluyordu ama tükeniyordum, kalkıyordum. Diyordum ki devam edeceğiz yani bunun için. Hani bu şu anda hani bu sıcak koltuklarımız var ve anlatıyoruz değil diyor. Biz bunu zorlanırken de anlatıyoruz yani. Hani bazen gençlere bakıyorum. Umutsuzluk yaşıyorlar. İşte ekonomik kriz onları da zorluyor. Ya bazen bunları hissedebiliriz ama ümidi kesmek doğamızda yok ya. Ümidi kesemeyiz yani.
Yani aslında oradaki çaba hissi çok kıymetli. Uğraşıyorum, çalışıyorum da ve bu çok doyum ve anlam da katmış oluyor. Yani
Değil mi?
ben 40'lara kadar tek işte çalışmadım ben de. Hep yanına ve stabil olan işimin yanına eklenmiş başka bir iş oldu ve bu her zaman mesleki doyum için olmadı tabii ki. Ek bir kazanç ve gelir elde etmek için oldu. Ama oradaki uğraş da ailen için bir şey yapıyorsun. Hayatın için bir şey yapıyorsun, bir katma değer koyuyorsun. Tabii oranın getirdiği bir zenginlik de
Olur.
oluyor. Yani o senin de benim de yaptığımız ekstra çalışmaların, işlerin hepsi bugün işte heybeye
Biraz şey
birikti
gibi oldu. Sen çalıştın da ben oturdum mu Serdar Efendi? Ben de çalıştım der gibi oldu
ve... Yok,
şimdi.
sen söylerken düşündüm de evet. Ki çok uzun süre yani 20'lerden itibaren hep aynı biçimde oldu. Yani yayın evinde kitap çalışması yapmak da olabilir, editörlük de olabilir, üniversitenin yanında dershanede çalışmak gibi de olabilir. Hep başından beri, iş hayatına girdiğimden beri başından beri bu oldu ama bu benim ekstra olarak gördüğüm ve sıkıntı yaşadığım bir şey değildi. Onlar hep birikim yani. Hem bu deneyimin birikimi oluyor, hem biraz evet yaşam standardın yükseliyor.
Hayata hiç gücenmedik biz değil mi?
Evet.
Hiç gücenmedik yani
Evet.
en zor zamanlarda. Çok şükür hayatta bizi hiç yormadı, yıpratmadı. Yani herkesi ne kadar yorduysa, yıprattıysa o kadar. Herhalde ihtiyaç duyduğumuz şey bu. Yani gelecek daha iyi olur. Ama çabalamakla olur, okumakla olur, kendini geliştirmekle olur, merak etmekle olur. Böyle böyle insan hayata yerleşiyor yani. O mücadele biraz hayatın şeyinde. Tabii hayat biraz daha kolay olsa iyi olmaz mı? Ya
Olur
olur.
tabii canım, olur,
Keşke olsa
olmaz mı?
ama olmadığı zamanlarda oluyor. Yani bazen çok konforlu hayatlar yaşıyor gibi görünenlerin biz iç dünyalarında ne yaşadıklarını da biliyoruz yani. Bir de dışarıdan göründüğü kadar parlak ve ışıltılı olmuyor insanların hayatları her zaman.
Evet. Peki ne öneriler sıralasak bitirirken sen
Bitirelim mi?
nasıl yerleşiyorsun? Yerleşmek için ne yapıyorsun günlük durumlarda?
Ben 40'larla beraber hayata yerleşmeye başladım biraz. Babalık beni sakinleştirdi. Mesleğim beni biraz sakinleştirdi. Kitaplar beni biraz sakinleştirdi. Yani bir yazarın o büyülü dünyasını gördüğünde ya o bu kadar zorlanıyorsa yani sen bir Serdarcık olarak hani zorlanırsın. Bak o başka bir yerde, dünyaya başka büyülü bir yerden bakabiliyor ama zorlandığını anlatıyor. Bu beni biraz sakinleştirdi. Orada bazen insanlarda gizli bir kibir hali de görebiliyorum yani. O zorlukların merkezine kendini yerleştiren, mücadele eden, yel değirmenlerine karşı savaş açan, biraz sıradanlığımı, ortalama bir kişi olduğumu kabul etmek beni rahatlattı. Herkes kadar zorlanıyorum,
Herkes
herkes kadar,
uğraşıyor ya.
herkes uğraşıyor.
Herkesin uğraştığı bir şey var. Pek çok şey
İnsanların
var.
bir de şefkat beni rahatlattı yani. Diğerlerine şefkat gösterebilme becerim arttıkça bunu 40'larda ancak yeni yeni kazandım. Şimdi biraz daha iyiyim. Ama yine de kendime çok şefkatli biri diyebilir miyim? Çok değilim. Yani o empati bize iyi geliyor. Diğerleriyle bağ kurmak ama bulabileceğimiz en dayanıklı, en güçlü, bize korunaklı hissettiren şey malzeme şefkat bence.
Benim için de başlangıç noktası oldu. Kendimle ilişkim daha yumuşak ve şefkatli bir hale gelince iç huzurum daha da arttı. Bir de böyle ritüeller yaptıklarım, yaptığım bireysel şeyler, mesela turşularım, sirkelerim, onlarla kurduğum bağlar, sirkelerimi her sabah ve akşam karıştırıyorum, turşularıma bakıyorum, fermente olmuşlar mı diye. Öyle şeyler, o meşgaleler, mutfakla ilgili şeyler beni daha yerleşik hissettiriyor. Çünkü onun o hem hazırlık süreci var, hem emek var. Şimdi sirkeler mayalanacak falan, hani bir doğummuş gibi bir üretim var orada. Sonra o sunulacak, sevdiklerine ikram edeceksin, beraber yenecek. Böyle şeyler benim hayatımın anlamını gerçekten artırıyor.
Bir de ben hep şeyi ensemde hissediyorum Zeynep ya. Kaç yazımız var, kaç kışımız var? Çocuklarla zaman geçirirken hep şey diye geçiriyorum yani. Bu an bir daha olmayacak. Bu anın kıymetini bil, bu anın hakkını ver. O da beni hep bir yerleşik olmaya itiyor. Yani birinde bir iz bırakmak. Birinin senin gülüşünü hatırlaması, birinin senin elini sırtında hatırlaması, dostluk, sıcaklık, bir bağ kurma, yakınlık. O da bana çok huzur veriyor. Yani hep söylüyoruz ya, bu dünya bir pencere, er gelen bakar geçer diye yani. Ya da işte hep konuştuğumuz gibi, birkaç köpek seveceğiz, çocuklarımızı büyüteceğiz, kalp kırmayacağız. İstiyoruz ki cenaze namazımızda ya iyi bilirdik desinler yani. Hani bu basitliğe ve bu derinliğe indirince yani hayata yerleşmekte
biraz daha kolay,
daha kolay
evet.
Oluyor.
Bazen böyle fiziksel olarak da oturuşumu da düzeltiyorum mesela, o da faydalı olabilir. Çünkü insan ruhu öyle tedirgin, huzursuz neyse o andaysa oturuş da değişiyor. Bir oturduğumuz yere çayımızı, kahve içerken bile bir fiziksel olarak da yerleşmek o rahatlığı sağlayabilir.
Ama şey, aslında bu bir metafor olarak da ya
tabii.
Hayata oturdun mu?
Oturuyorum. Tabii.
Koltuğun
tabii.
Rahat mı? Bir bak yani.
Bak, evet, otur bir yerleş bakalım. Bir o yerleştiğin yerden bir bak nasıl gözüküyor.
Yani.
Olmadı koltuğun yerini değiştir. Daha iyi hissettiğin bir şeye döndür. Yani o ritüelleri, günlük yaşam içinde yaptığımız ritüelleri bize iyi gelecek bir şeye dönüştürmek, hale dönüştürmek de. Dün kitap okuyacaktım mesela, yeşil çayı demledim. Koltuğu gün batımını izleyeyim diye pencereye doğru çevirdim. Ayaklarımı uzatabileceğim bir şey ayarladım. Hani alayım da oturayım deyip tüneyerek kitabı okumadım. Bu da bir yerleşme. Kendine özen çünkü. O yarım saat, geçirdiğin yarım saatin bize verdiği o rahatlık. Günlük ritüelleri de iyi hissedeceğimiz bir şeye dönüştürmek ve böyle rutinlerimizin olması.
Bir de ilişkilere de yerleşmek, kendimizi açmak, kırılganlığımızı göstermek, güvendiğimiz dostlarımızın, yakınlarımızın olması, kendimizi anlatmak, diğerini dinlemek de hayata yerleşmenin benim bulduğum başka yolları da oluyor. Bir de tabii ki kitaplar.
Evet.
Güzel filmler, güzel şarkılar da o anda olmanın hakkını vermemize yardımcı oluyor.
Evet, zihni en azından ana getiriyor değil mi? O müzik, koku, öyle sohbetler bir. Yani anı güzelleştiren her şey aslında şeyi, hayatı orası kılıyor bizim için. Şimdi ve burada kılıyor.
Güvenli ilişkiler, birbirimize karşı dürüst davranmak, yalan söylememek, açık
evet.
olmak.
Evet.
Böyleleri de hayata yerleşmekte zorluk çekiyorlar. Çünkü biliyor ki aralarında sırdan oluşan bir duvar var yani.
Ben de çok başımı sallayarak dinliyorum seni. Bugün çok dinleyemedim çünkü başımı salladıkça şu küpelerim şeyin önüne, arabaların önüne konulan şeyler var diye böyle bir figür, köpek figürleri. Senin de ona baktığını hissettim sıklıkla. Ama daha yavaş yavaş sallıyorum.
Farkında değilim.
Evet.
Ama bu mesela bu bölüm dinleyememiş halin miydi yani? Dinleyemedim seni dedi.
Dinleyemem, başımı daha yavaş hareket ettirmem gerekti yani.
Evet.
Öyle.
Peki. Dinlemedim de başımı sallamamaya
gayret ettim. Sallamamaya gayret ettim.
Yoksa
evet.
Konuşma konusunda hiçbir eksiğim olmadı yani. Peki. Bugün hayata yerleşmeyi konuştuk ya da yerleşememeyi konuştuk. Dileriz kafanızda yeni soru işaretleri oluşturur, yeni kapılar açar. Bu gelişim değişim sürecinde bir katkımız olduysa ne mutlu bize. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorumlar yazmayı lütfen unutmayın. Bir aile meselesinden herkese çokça sevgiler.
Bu hafta bir, gerçekten bunu metafor olarak kullanıp rahat hissettiğiniz bir koltuğa yerleşin. O yerleştiğiniz koltuktan bir hayatınıza bir bakın. Daha rahat ve daha huzurlu hissetmeniz için neye ihtiyacınız var? Onu bir anlamaya çalışın, ihtiyacınızı. Her şeyi değiştiremeyeceğimizi, olduramayacağımızı kabul içerisinde bazılarını da yapamıyoruz. Çünkü kabul de bizi yerleştirir. Hayatın her anını size iyi gelecek biçime dönüştürdüğünüzden de emin olun ki mutfakta yemek yaparken şu an hayata yerleşmiş hissediyor muyum yani? O yaptığımız şeyin hissini alabilmek, o anı bir müzikle güzelleştirmek, dinlenmek için molaları vermek, an an hayata yerleşen, koltuğa yerleşmiş biçimde hayatı sürdüren kişiler genel olarak da o içsel huzuru daha hızlı hissedecekler. İkincisi de hayata yerleşmemize engel olan içsel yetersizlik, suçluluk, kaygı gibi duygulara bir bakıp yine oradan neye ihtiyacınız varsa anlamaya çalışmak faydalı olabilir. Bu haftayı daha çok hayata yerleştiğiniz bir hafta olarak geçirmenizi diliyoruz. Bir aile meselesinden çokça sevgiler.